Müzikte iz bırakanlar. Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan. Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Bu hafta müzikte iz bırakanların konuğu, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası keman sanatçımız, başarılı sanatçımız Özgür Balkız. Hoş geldiniz efendim.
Hoş bulduk efendim. Sağ olun. Teşekkür ederim.
Sevgili Özgür, ben sevgili Özgür diyeceğim. Çünkü okuldan arkadaşım. Sevgili Özgür'le biz ülkemiz çok sesli müzik tarihinin en eski kurumu olan Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı konuşacağız.
Evet.
Yaklaşık 189 yıllık bir kurum. Ülkemiz çok sesli müziğinin demin de söylediğim gibi en eski kurumu. Bu kurumla ilgili tarihsel geçmişiyle ilgili birazcık bilgiler alabilir miyiz Özgür?
Tabii ki. Tabii ben 189 seneyi burada bir süre boyunca anlatmam mümkün değil evet. Ama buradan kısa notlarla size tarihsel geçmişini anlatabilirim.
Evet, dinleyicilerimize bunu sunmamız, öğrenmeleri gerektiğini düşündüğüm çok önemli, köklü bir kurum olduğu için
müzikte
çok önemsiyorum.
Müzikte iz bırakanların değil mi oluşturduğu bütün sanatçıların orada barındığı,
evet.
Oradan çıktığı bir kurum gerçekten.
Ekrem Bey, sizin de söylediğiniz gibi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası İlk kurulduğu senelerde, yani Mızıkayı Humayun adıyla kurulduğu zamanlarda bugüne kadar Türkiye'nin sanat hayatındaki en köklü ve en öncü kurum olmuştur. Özellikle Cumhuriyet döneminden sonra senfoni orkestrasından doğan yeni senfoni orkestraları ve devlet opera ve balesinin kuruluşu ve tiyatronun kuruluşu ile Türkiye'nin sanat hayatına çok büyük renkler getirmiştir. Çok büyük getirmiştir. Bu tabii ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın kuruluş yasasıyla da ilgili bir konudur. Hı hı. Kuruluş yasasının içindeki prensipler diğer sanat kurumlarına da örnek olmuştur ve oradan da halen devam etmektedir.
Yani içinden birçok kurum doğduğu gibi evet. Birçok kuruma da kurulması için öncülük yapmış bir kurum.
Evet.
Kurumların anası diyebiliriz. Biz aslında Ankara Konservatuvarı'nı birazcık öyle düşünürüz, anası. Ama daha eski olduğu için aslında anaların da anası diyebiliriz belki bu kuruma.
Tabii.
Hatta armoni mızıkası olan bandomuzun ve diğer bandoların bile içinden doğmuş olduğu bir kurum
kesinlikle
olarak düşünülebilir.
Kesinlikle size katılıyorum. Şimdi Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 2. Mahmut zamanında 1826 yılında Osmanlı Devleti'nin batılılaşma reformları içinde yer alan bir proje olarak ortaya çıktı. Mızıkayı Humayun İstanbul'da bir batılı biçimde bando oluşturulmak düşüncesiyle oluşturulmuş bir topluluktur. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda temelini oluşturur. Mızıkayı Humayun mehter takımı yerine batılı bir bando oluşturmak için kurulurken aynı zamanda müzik, sahne sanatı ve eğlence dallarını da bünyesinde toplayan bir kuruluş olmuş. Orkestranın başına başlangıçta İstanbul'da yaşayan Fransız uyruklu bir sanatçı getirilmiş. Bu sanatçının ismini bilmiyoruz. Ancak yetersiz olduğu görülünce sanatçı görevden alınmış ve Sardunya hükümetinin tavsiyesi üzerine Giuseppe Donizetti, hı hı. Bütün sanatseverlerin çok iyi bildiği Gaetano Donizetti'nin opera bestecisinin kardeşidir.
Kardeşi, evet.
17 Eylül 1828 tarihinde İstanbul'a gelerek orkestra şefliğine atanıyor. Ve tabii ki orkestranın batılı anlamda yapılanması için eğitim de yapıyorlar burada. Çünkü Türkiye'ye de, yani Osmanlı Devleti'nde o güne kadar bu anlamda yetişmiş hiçbir sanatçı yok.
Yok.
Evet. Böyle bir sanatçı yetişmediği için tabii ki yurt dışından getirilen değerli sanatçıların katkılarıyla ve sonradan ustaların diğer çocuklara öğretmesiyle bir askeri kuruluş olarak hayatını devam ettiriyor. Donizetti'nin 1856'daki ölümü ile Donizetti'nin yerine İtalyan sanatçı Callisto Guattelli orkestranın şefi olarak getiriliyor.
Bizim bildiğimiz anlamda Guattelli Paşa. Tabii Paşa unvanı veriliyor. Donizetti Paşa, Guattelli Paşa.
Evet, Donizetti, Giuseppe Donizetti de Paşa unvanı.
Evet.
Bunu da atlamayayım. Callisto'nun 1899'daki ölümünden sonra da Aranda Paşa.
Aranda Paşa, evet.
Orkestrayı yönetiyor. Orkestranın ilk Türk şefi flütist Saffet Bey. Sonradan Saffet Atabinen olarak soyadı kanunundan sonra ismi değişiyor. 1908 yılında ilk orkestranın Türk şefi olarak başına geçiyor. Ve ondan sonra Mızıkavi Humayun'da bir yenilenme hareketi başlıyor.
Birçok yenilik meydana gelmiş değil mi ondan sonra?
Evet, evet. Yenilenme şöyle, bando olmaktan biraz uzaklaşıp yaylı çalgılar ekleyerek
ekleniyor.
Yavaş yavaş bir orkestra olmaya doğru bir ilerleme var. Mızıkavi Humayun'un ilk parlak sanat yükselişi 1919 yılında 60 kişiden oluşan bir kadrosuyla Avrupa kentlerinde konserler gerçekleştiriyorlar. Tabii ki o zamanki seyahat olanakları ne kadar sürdü, ne oldu bunu hiç bilmiyoruz. Evet. Yani
hangi şartlarda nasıl yapıldı bilmiyoruz.
Ve çok büyük bir beğeni kazanıyor ve Osmanlı Devleti'nde de artık batıya dönük bir yüz ortaya çıkıyor. Batıya dönük kurumların olduğu Avrupa tarafından kabul edilmeye başlanıyor. Daha sonra orkestranın şefliğini İstiklal Marşımızın da müziğini besteleyen Osman Zeki Üngör. İlk defa bağımsız bir orkestra şefi olarak buraya geliyor ve Kurtuluş Savaşı yıllarında Osmanlı padişahına bağlı bir kurum olarak varlığını devam ettiriyor. Daha sonra orkestra 11 Mart 1924'te Cumhuriyet'in ilanından sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin karşısındaki bir binada bir gösteri yapıyor parlamenterlere. Milletvekillerinin ve o zamanki hükümetin beğenisini kazanınca 27 Nisan 1924 tarihinde Yüce Atatürk'ün emriyle Ankara'ya
taşındı.
Ve ismi de değişiyor tabii ki.
Tabii ki.
Yine Yüce Atatürk'ün bulunduğu makamın ismi veriliyor bildiğimiz kadarıyla.
Evet, evet.
Ve himayesinde.
Evet. Yüce Atatürk orkestraya prestij ve anlam kazandırmak için yüce makamın ismini vererek Riyaseti Cumhur Filarmoni Orkestrası ismini veriyor. O zamanlar tabii ki içindeki sanatçılar, çalışan sanatçılar asker kökenli oldukları için Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı. Osman Zeki Üngör bunun üzerinde bir çalışma yapıyor ve orkestrayı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlıyor ve o zaman da ismi Riyaseti Cumhur Senfoni Orkestrası oluyor. Filarmoni Orkestrası değil, Senfoni Orkestrası oluyor. Evet. Cumhuriyet dönemindeki ilk yurtdışı turnesi 1926'da gerçekleşiyor. Karadeniz gemisinde yerli malı sergisinin Avrupa sahil şehirlerine yaptığı 4 aylık bir gezide orkestra sahil şehirlerinde, Avrupa sahil şehirlerinde çok büyük bir ilgi görüyor. Evet. Tabii bu artık yaylı sazları da var. Bir artık senfoni eserler çalma niteliği de var. Buradaki tabii Cumhuriyet döneminden sonra Ankara'ya taşınmasındaki en büyük nicelik değişmesi saray orkestrası iken artık halkın izleyebileceği ve halka yönelik bir orkestra haline geliyor. Zaten sonraki amaçları Türkiye'de çok sesli müziği yayma, tanıtma ve sevdirme. Türk bestecilerinin eserlerini yurt dışında seslendirme.
Adlarını duyurma değil mi?
Böyle amaçlara hizmet etmek için artık orada amaçlarını değiştiriyor. Ancak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası 189 senelik tarihiyle bugüne kadar dünyadaki en eski ve en kesintisiz orkestralardan, yaşamını sürdüren orkestralardan birisidir. Ve bu arada Türkiye içinde ve yurt dışında yaptığı birçok turneyle hem ülkemizde çok sesli müziğin yayılması ve yurt dışında da Türkiye Cumhuriyeti'nin aydınlık yüzünü ve sanat ortamını ortaya koyan bir orkestradır. Şimdi kısaca şeylerden de bahsetmek istiyorum. 1924'te Zeki Üngör orkestranın şefliğine atanıyor. 34'te emekli olduktan sonra 34 ile 46 arasında Ahmet Adnan Saygun bestecimiz orkestra şefi oluyor. Aynı yıl Ernst Pretorius Türkiye'ye geliyor ve Türkiye'de gerçekten Ernst Pretorius Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na çok büyük katkılar sağlıyor. Yine saygıdeğer bestecilerimizden Hasan Ferit Anlar orkestranın şefliğinde bulunuyor. Robert Lawrence, Bruno Bogo, Otto Mazzera, Gotthold Lessing orkestradaki büyüklerimizin her zaman saygıyla andığı isimlerden birisidir. Sonraki dönemde Jean Perisson, Tadeo Strugada artık ben onlara yetişebildim.
Evet, biz de. Daimi ben de Jean Perisson'dan itibaren evet. Yetiştim. Evet,
onlara yetişebildim. Daha sonra 82-86 arasında rahmetli merhum Hikmet Şimşek hocamız orkestranın şefliğini yapıyor. 88 ile 99 arası da Profesör Gürer Aykal ve daha sonra da Rengim Gökmen orkestranın genel müzik direktörünü yaptı.
Söylemek istiyorum. 189 yıllık tarihi içerisinde gerçekten aslında haksız değiliz. Bütün kurumların anası olmasını hasebiyle birkaç boyutlu hem sahne müziğine hem müzik eğitimine de efendim demin siz de zikrettiniz görsel sahne sanatlarına efendim operaya tiyatroya da öncülük etmiş çünkü kuruluş şeyinde o da var demin söylemişsiniz
yasalarında
Dolayısıyla kurumların anası, hakikaten gerçek anası dememizde hiçbir beis yok. Şimdi sözü birazcık müzikle keselim. Orkestramızın icralarından bir örnek sunalım. Bu örneği siz mi anons edersiniz Özgür Bey?
Ben iki tane örnek getirdim, iki tane kaydını getirdim orkestranın. Birisi sevgili Can Atilla'nın Diriliş müziği. Bu Cumhuriyetimizin zannedersem 90. yılı için 90. yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir müzik ve bunun çok güzel kaydını yaptık. Sevgili hocam Sayın Profesör Sunakan icra etti. Biz eşlik ettik. Devlet Çok Sesli Korosu bu eserin içinde görevini aldı ve sevgili Can Atilla da orkestra yöneterek bu kaydı gerçekleştirdi.
Ne büyük ne kıymetli ustalar ve isimler. Evet. Dinliyoruz efendim.
Thank you.
Biz kimiz?
Biz Ahmet'iz. Biz Ayşe'yiz. Biz biriz. Biz binleriz. Yüzlerde gurur, yüreklerde zaferiz. Hep bir ayağına, hem omuz omuzayız.
Muhteşem eserden sonra yine Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan konuşmaya devam ediyoruz sevgili dinleyiciler.
Özgür Balkız'la.
Keman sanatçısı, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın keman sanatçısı Özgür Balkız'la. Sevgili Özgür, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın zaten kendi doğasından doğan bir misyonu var. Ama şu anda gerek yasal olarak gerekse uygulamadaki misyonundan biraz söz etmek istiyoruz. Nedir efendim? Demin biraz zikrettiniz ama evet. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası başta olmak üzere kuruluşunda öncülük ettiği diğer tüm devlet senfoni orkestralarımızın misyonu nedir?
Özellikle ülkemizde, tabii ki Avrupa ülkelerindeki orkestralarda da aynı misyon olmakla birlikte özellikle ülkemizde daha önce çok fazla bilinmeyen klasik senfonik müzik, klasik müzik gibi kavramların çok sesli müziği, polifonik müziği yurdumuza, yurdumuzun her köşesine bir şekilde ulaştırıp orada sanatseverlerle buluşup turneler yaparak gerekirse oralarda workshoplar yaparak oradaki güzel sanatlar liselerindeki öğrencilere bir şekilde ulaşarak müzik okullarına katkıda bulunarak Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası ve diğer orkestralarımız, tabii devlet tiyatroları da yani bu misyonu zaten yüklendi yapıyor. Ülkemizde klasik müziği, batı müziğini, batı müziği olarak tabii söylemeyeceğim. Akademik anlamda yapılan müziği ülkemizde de akademik bir çalışma haline getirmeye çalışmak. Bunun dışında tabii ki genç şeflerimiz, genç bestecilerimizin eserleri, genç solistlerimizin parlatılması, yurt dışına tanıtılması gibi görevlerimiz var. Yani tamamıyla ülkenin sanat hizmetini yapmak için kurulmuş bir orkestra. Hı hı. Bunun dışında tabii ki Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası yurt dışında da konserler veriyor. Yurt dışında da ülkemizin yüz akı, bir dünya markası olarak. Hı hı. Yani her ne kadar şu anda ülkemizde dünya markası olarak biraz futbol ve basketbol takımları bilinse
de. Maalesef. Evet, maalesef. Bütün dünyada biraz öyledir. Evet. Spor biraz daha avantajlı bu konularda.
Tabii ki. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası dünyanın her yerinde Güney Amerika ve Avustralya hariç hemen hemen konser verdi. Ve o kadar güzel eleştiriler, kritikler aldı ki Türkiye'nin gerçekten batıya açılan yüzünü orada bir marka olarak sunmaya devam ediyor. Tabii diğer kurumlarımız da bu görevi yapıyorlar. Operamızda, balemizde, her şeyde ülkemizin yüz akı olmaya devam ediyor.
Özetle ülkemiz çok sesli müziğine hizmet. Ne denir bunun içinde? Bestecilerimizin, ülkemiz müziğinin yaratıcılarının gerek ülkemiz içine tanıtılması, gerek ülkemiz dışına tanıtılması, halkımıza en ücra köşeye kadar, ki vardır tarihinde çok çok çok özel.
Tabii.
Geçenlerde sevgili Sunakan hocamızı davet etmiştik. Turnelerimizden, turne anılarından birazcık söz etmişti Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası. sırasının...
Türkiye'nin her bir yerini, evet, gezmişler onlar.
Ülkenin dört bir yanını, Orta Doğu ülkelerini, turne, güzel turne anılarından söz etmişti. Evet. Burada tabii ki başta kendi ülkemiz bestecilerinin eserlerini, ülkemiz müziğini, ülkemiz insanına tanıtmak dışında tabii ki evrensel müzikten de, zengin dağarcıktan da seçme örnekleri de sunmak da misyonunun içerisinde.
Evet.
Bizim solistlerimiz olduğu kadar yabancı solistleri de ağırlamak ve onların müziklerini de ülkemiz insanına sunmak. Şimdi buna çok seçkin bir örnek verelim mi isterseniz? Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nın yine çok özel bir eseri nasıl yorumladığını bütün dinleyicilerimizin çok iyi bildiği Rodrigo'nun gitar konçertosu.
Evet, evet.
Muhteşem bir eser.
Evet.
Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde dinleyelim efendim.
Thank you. Thank you.
da çok muhteşem bir eserdi. Çok güzeldi.
Evet.
Sevgili dinleyicilerimiz, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'ndan bahsettik. Geçmişten günümüze. Şimdi öyle bir isim oturuyor ki karşımızda, Özgür Bey. Sayın Özgür Balkız. Kemana nasıl başladınız? Biraz dinleyicilerimize sizi tanıtmak ve müziğinizi tanıtmak adına
tabii, elbette.
Konuşalım.
Aslında kemana başlamadan önce sahneye başladım desem. ülkemizde biliyorsunuz keman eğitimi ancak 11-12 yaşlarında başlıyor.
Çok küçük yaşlarda, evet.
Bunun daha küçük yaşlara tabii çekildiği ortamlar var. Ama konservatuvar yasası tabii ki 11-12 yaşında başlattığı için ben ondan önce tabii ki başka şeyler yapmak durumunda kaldım.
Evet.
Daha çok küçük yaşımda, 8 yaşındaydı. Annem babam beni rahmetli Muzaffer Arkan'ın çocuk korosuna götürdü. Çocuk korosunda Muzaffer Bey gerçekten çok büyük hizmetleri vardır.
Işıklar içinde uyusun.
Evet, hepimizin hocasıydı.
Hepimizin hocasıydı. Evet. Gençlik koroları kurardı, çocuk koroları kurardı. Bunların hepsini her sene Avrupa'ya yarışmalara, festivallere götürürdü. Yani gerçekten çok büyük hizmetleri vardır çok sesli müziğe ülkemizde. Muzaffer Bey'in yetiştirmesiyle çocuk korosunda ciddi çalışma, böyle yani çok ciddi çalışmalar yaptık. İşte ilk öğrendiğim notaları ben Muzaffer Bey'den öğrendim. Daha sonra bu koroyla yurt dışına turne yaptık ve Bulgaristan'da işte üstün başarı ödülü aldık. Çünkü koromuzun yaş ortalaması çok düşüktü ve çok ilgi çekti. Bu arada ben 8 yaşındayken opera binasında cumartesi günleri saat 9.30'da biz koro provası yapardık. Sonra oradan beni bir gün Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası saat 11'de cumartesi günleri konser yapardı. Şimdi yok o konserler. Onun da nedenini anlatırım. Beni konsere götürdü. Ben 8 yaşındayken ilk defa Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı izledim. Hala oradayım.
Öyle oluyor zaten.
O kadar beğendim, o kadar beğendim
çok
ki.
Çok etkilendiniz tabii ki.
Her hafta o konserlere gitmeye başladım. Önce izleyici olarak. Sonra bu çocuk korosuyla, hatta hala orada birkaç tane sanatla uğraşan arkadaşım var çocuk korosundan. Devlet Operası'nda bir opera yapalım diye bir operada bir sene oynadık. Sonra oradan beğendiler, sesimizi beğenmişler. TRT'ye dublaj yapmaya çağırdılar birkaç defa.
Ne güzel.
Evet, yani böyle bir aktif bir şey oldu.
Evet.
Sonra tabii ki artık amacıma kavuşmak için konservatuvar sınavlarına girdim. Ve benim için olmazsa olmazdı yani. Tek yapacağım iş bu şeklinde. Girdim ve violonselci olmak istiyordum. Çünkü abim violonsel çalıyordu. Şu anda Devlet Operası'nda çalışıyorum.
Evet.
Ben de violonselci olmak istiyordum ama beni keman aldılar. Kemana da o sene operanın konsertmeister yardımcısı 95'te rahmetli oldu Profesör Nuri Çeken beni öğrencisi olarak kabul etti.
Evet, ışıklar içerisinde uyusun Nuri Usta.
Işıklar içinde
uyusun.
Çok akıllı ve çok taktisyen bir adamdı gerçekten. Çok muazzam bir çalışma yaptırdı bize ve biz çok kısa bir sürede iki arkadaş ilerledik. Biraz fazla ilerlemişiz galiba ki. İkinci, üçüncü senemizin sonundaki sınavda konservatuvar bitirme sınavının programına benzer bir performans sergileyince hocalarımız, yer lisans hocalarımız, bu çocukları özel statüye alalım ve özel statüde yetiştirelim. Özel
harika
olarak
çocuk.
Yetiştirelim.
Buradan biraz söz edebilir miyiz özel statü yasasını? Bildiğimiz kadarıyla ilk Sunakan hocamız ve İdil hocamız, İdil Red hocamız için çıkmış bir yasa.
Evet.
Daha sonra 56'da tekrar değiştirilmiş, daha genişletilmiş.
Evet.
Bu yasanın yasadan faydalanan son temsilciler diyebilir miyiz sizin için? Ondan sonra ne olduysa bu yasa birazcık bir değişti galiba. Bir şeyler oldu. Bu yasa özel bir yasa. Neler getiriyordu bu yasa? Bu yasadan nasıl faydalandınız? Nasıl oldu?
Şimdi
neler
şöyle,
oldu? Seni kazandırdı.
Aslında biz son temsilciler olarak yasadan değil yönetmelikten faydalandık. Şimdi Sayın Sunakan ve Sayın İdil Biret için çıkarılan yasa üstün yetenekli, müzik alanındaki üstün yetenekli çocukların yurt dışında eğitilmesi yasasıydı. Ve onlar küçük yaşta aileleriyle birlikte yurt dışına gönderilerek gerçekten yüzümüzün akı oldular. Çünkü Türkiye Cumhuriyeti'nin en performanslı sanatçıları oldular.
Hepsi. Marka oldular.
Marka oldular.
Dünyada, evet.
Dünya markası oldular. Sonraki yasanın 56'daki değişmiş hali, buna müzik alanındaki üstün yetenekli çocuklara sanat alanı eklenip resim, heykel, plastik sanatlar ve başka sahne sanatları gibi eklemeler yapılmış. O zamanlar hala yasa. Bize geldiği zamanda benden önce de Burçin Biköy vardı. Piyanist.
Kulaklar arkadaşım.
Bizden birkaç
selam yolluyoruz önce, buradan Burçin'e.
Özel statüdeydi. Çağıl Yücelen. Orkestramızın solisti Çağıl Yücelen özel statüdeydi. Bizim faydalandığımız yasa şöyle. Üstün yetenekli, müzik alanındaki üstün yetenekli çocukları konservatuvar bünyesinde özel bir eğitime tabi tutmak. Bu eğitim uyarınca, bu proje uyarınca rahmetli hocam Nuri Şeken Suna Hanım'la görüşüyor. Profesör Suna Kan'la. Suna Hanım bir gün geldi ve bizi özel olarak dinledi. Ve dedi ki evet ben bu çocukları alıyorum. Bunları ben yetiştireceğim.
Ay ne güzel.
Muhteşem bir şey.
Evet sevgili hocam da evet Suna Hanım ben pişirdim sen ye.
Çok güzel.
Hiçbir şekilde bir egoizm durmadan yani ben yetiştirdim ben mezun edeceğim falan gibi şeyler.
Gönül rahatlığıyla gönül sizin rahatlığı. Geleceğiniz için değil mi?
Yüce gönlü olduğunu ortaya koyuyor aslında evet. Davranışı.
Suna Hanım'la çok güzel çalışmalar yaptık. Hem teknik hem repertuar hem müzikalite. Çok sıkı çalışmalar yaptık. Çok güzel performanslar yaptık. İşte o sene bizi özel statüye sınavla aldılar. Onun sınavı da öyle kolay bir sınav değilmiş meğersem. O sınavı da vermek zorunda kaldık. Sonra bizim
sonraya normal... geçmeden önce sizden tabii. Bir örnek dinleyelim mi şimdi? Kayıtlarınızdan ne dinleyelim? Ne dinliyoruz efendim?
Şöyle bir kaydımı getirdim. Orkestradaki çok sevgili arkadaşım Neslihan Erten. Kemancı arkadaşım. Aynı zamanda kompozisyon ve orkestra şefliği bölümünü de bitirdi. Onları da yapıyor. Onun yazdığı bir piyano keman için bir eser var. Eserin ismi Doğu.
Evet.
Onu biz 17 sene önce seslendirdik. Onun kaydını getirdim. İşte ben keman çalıyorum. Sevgili eşim Filiz Balkız da piyano.
Aynı güzel.
Şirk ediyor. Güzel bir konser yapmıştık onu sunacağım.
Dinliyoruz efendim. Neslihan Erten'den Doğu. Thank you. Ne güzel bir eser sevgili Neslihan'a, selam olsun buradan. Yüreğine sağlık, ne güzel yazmış. Siz de ne kadar güzel seslendirmişsiniz.
Çok teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim.
Devam edelim. Evet, hikayenize, evet. Müzik hikayenize.
Daha sonra bizi normal okul sınıflarından ayırıp özel eğitime tabi tuttular. Yabancı dil, sanat tarihi, armoni, form, neredeyse kompozisyon eğitimi, bunları veren çok değerli hocalarım, özellikle Neslihan Ekmekçioğlu ile çok büyük çalışmalarımız oldu. Evet. Yani benim sanatçı olmamda, hatta insan olmamda yani çok büyük katkıları olan bir hocamdır. Aynı şekilde rahmetli Özkan Dizmen'le form armoni çalışması. Suna Hanım okuldan bazı sebeplerden sonra, 1,5 sene sonra ayrıldıktan sonra bir Macar hocayla, Banki Horvat Şandor'la okulda mezun oldum. Biraz erken mezun olduk. Yani 10 senede mezun olmamız gerekirken 1987 yılında 7 senede mezun olmuş oldum. Hı hı. O sonra bir süre Macaristan'da List Akademisi'nde öğrenim gördüm ve orada çalışmalarda bulundum. Daha sonra ülkemi özleyip Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'na ait olduğum yere, çocukluğumdan beri ait olduğum yere geri döndüm. Önce çocuk olarak, sonra seyirci olarak, daha sonra sanatçı olarak 27 senedir hizmet vermekteyim.
Ne mutlu.
3 senede idarecilik yaptım. O daha zor bir dönemdi benim için. Evet. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda yapmadığım iş kalmamıştır. Arşivinden TRT çekimlerindeki resim seçiciliğine varana kadar her alanında çalıştım. Ve şu anda çalışmaya devam ediyorum.
Ne güzel, ne iyi oluyor. Çok teşekkür ediyoruz. Emekleriniz için başta. Böyle başarılı bir sanatçı olduğunuz için. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nı temsilen programımıza geldiğiniz için. Çok teşekkür ediyoruz efendim.
Ben bu fırsatı bana verdiğiniz için çok teşekkür ederim.
Estağfurullah.
Zaman su gibi akıp geçiyor sevgili dinleyiciler. Konuşulacak çok konular oluyor. Konuklarımıza doyamıyoruz. Ama ne yapalım ki, her şeyin bir sonu var. Programımızın da sonu geldi. Önümüzdeki haftalarda Müzikte İz Bırakanlar programında yeniden birlikte olmak ümidiyle. Hoşça kalın efendim.
Hoşça kalın.
Müzikte İz Bırakanlar.
Hazırlayan ve sunan Seçil Öztan, Ekrem Öztan.